Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Device, Stephen Jenkinson'ın ölüm, yas ve toplumsal sorumluluk üzerine yazdığı deneme niteliğinde bir manifesto. Kitap, ölümü yalnızca tıbbi olarak yönetilecek bir son aşama ya da kişisel bir tercih olarak ele alan yaygın anlayışa karşı çıkar. Jenkinson, uzun yıllar palyatif bakım alanında çalışmış olmasının getirdiği gözlemlerle iyi ölmenin yaşama sonradan eklenen bir beceri olmadığını savunur. Ona göre insanın ölümü, geride kalanlar, atalar ve henüz doğmamış kuşaklarla kurduğu ilişkinin de bir parçasıdır. Bu nedenle kitap, rahatlatıcı öneriler sunan klasik bir yas rehberi değildir. Daha çok modern toplumun acıyı, bağımlılığı, yaşlılığı ve ölümü görünmez kılma eğilimini sorgular. Şiirsel ve zaman zaman sert bir dille yazılan eser, ölüm karşısında kontrol aramak yerine sınırlılığı kabul eden daha bilinçli bir kültür kurmanın gerekliliğini tartışır. Amaç, ölümün hayatın anlamından ayrı olmadığını göstermektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, iyi ölüm. Bireysel bir tercih değil, ortak bir yükümlülüktür. Jenkinson'ın temel iddiası, İyi ölmenin kişinin kendi huzurunu bulmasına indirgenemeyeceğidir. Ona göre ölüm, yalnızca ölen kişinin yaşadığı özel bir deneyim değildir. Aileyi, dostları, bakım verenleri ve daha geniş topluluğu etkileyen bir olaydır. Bu bakış, günümüzün bağımsızlık ve kişisel seçim vurgusuna belirgin bir itiraz getirir. İnsanlar yaşamlarının sonunu yalnızca kendi istekleri, konforları veya korkuları üzerinden planladığında, ölümün ilişkisel boyutu gözden kaçabilir. Kitap bu nedenle iyi ölmeyi hem bir hak hem de başkalarına karşı bir borç olarak ele alır. Buradaki borç, kusursuz, acısız veya kahramanca bir ölüm sergilemek değildir. Esas mesele, ölümün gerçekliğini saklamadan, onun çevrede yaratacağı yas ve sorumluluğu inkar etmeden yaşamaktır. Türkiye'de cenaze, taziye ve mevlit gibi ortak pratiklerin hala taşıdığı topluluk fikri bu yaklaşımı anlamaya yardımcı olabilir. Ancak Jenkinson, törenin tek başına yeterli olmadığını da ima eder. Törenin anlamlı olması için yaşayanların ölümle ilgili konuşabilmesi, bakım yükünü paylaşabilmesi ve kaybın dönüştürücü ağırlığını taşıması gerekir. Böylece ölüm, yalnızca kişisel bir kayıp değil, topluluğun nasıl bir arada kaldığını gösteren bir sınav haline gelir. İkinci olarak, ölümü hayatın karşıtı değil, hayat sevgisinin sınırı olarak görmek, kitapta ölüm, hayatın değerini bozan bir düşman gibi değil. Hayatı sınırladığı için ona ağırlık ve biçim veren gerçeklik olarak düşünülür. Jenkinson, sürekli büyüme, mutluluk ve çözüm arayan modern kültürün ölüm karşısında çoğu zaman inkara yöneldiğini öne sürer. Bu inkar, sadece ölmekten söz etmemek anlamına gelmez. Yaşlanmayı gizleme, acıyı hemen tedavi edilecek bir arıza sayma ve her kaybı hızla aşılması gereken bir sorun olarak görme eğilimlerinde de ortaya çıkar. Yazarın yaklaşımında ölümün kabulü, karamsarlık ya da teslimiyet değildir. Tam tersine, sınırlı bir ömrün geri döndürülemez seçimler içerdiğini fark etmektir. Bir ilişkinin, verilen bir sözün veya bir toplumsal sorumluluğun değeri her şeyin sonsuza dek ertelenemeyeceği bilgisiyle daha görünür olur. Bu düşünce, ölüm korkusunu tamamen yok etmeyi vaat etmez. Kitabın hedefi de korkuyu tekniklerle yenmek değildir. Hedef, korkuya rağmen ölümle birlikte düşünme kapasitesi geliştirmektir. Jenkinson'ın yas ve ölüm üzerine yaklaşımı rahatlama dilinden çok olgunlaşma diline yakındır. Okar'dan ölümü olumlu göstermesini değil, onun hayatın dokusundaki yerini dürüstçe kabul etmesini ister. Üçüncü olarak, yas, hızla aşılacak bir duygu değil. Kaybın toplumsal bilgisi olarak ele alınır. Device, yasın kişiyi eski haline mümkün olduğunca çabuk döndürmesi gerektiği fikrine mesafeli durur. Jenkinson için yas, yalnızca psikolojik bir belirti veya iyileştirilmesi gereken bir durum değildir. Kaybedilen kişiyle ilişkinin, ölümün yarattığı boşluğun ve yaşamın geçiciliğinin kabul edilme biçimidir. Bu nedenle yasın ağır, düzensiz ve başkaları için rahatsız edici olması, onun başarısız olduğu anlamına gelmez. Kitap, çağdaş yardım dilinin bazen acıyı anlamaktan çok onu yumuşatmaya, yönetmeye ve etkisizleştirmeye çalıştığını savunur. Bu eleştiri, destek vermenin gereksiz olduğu iddiası değildir. Asıl soru, desteğin yas tutanı ne kadar çabuk normalleştirmeye çalıştığıdır. Cenaze sonrası ziyaret, başsağlığı ve ortak yemek gibi pratikler, Türkiye'de yasın toplumsal boyutuna dair tanıdık örneklerdir. Fakat bu pratikler bile kaybın konuşulmasına kalıcı bir alan açmadığında biçimsel hale gelebilir. Jenkinson'ın vurgusu, ölüleri unutulacak bir geçmiş olarak değil, yaşayanların sorumluluklarını etkileyen kişiler olarak taşımaktır. Yasın değeri, acıyı romantikleştirmesinde değil, kaybın hayat üzerindeki sonuçlarını inkar etmeyi zorlaştırmasındadır.
Böyle bir anlayış, yas tutana çözüm sunmaktan önce onun kaybıyla birlikte kalabilmeyi gerektirir. Dördüncü olarak,
palyatif bakım ve ölüm hizmetlerinde kültürel kör noktaların sorgulanması, Jenkinson, hastane ve palyatif bakım deneyiminden hareketle, ölüm hizmetlerinin bütünüyle tarafsız veya yalnızca şefkatli kurumlar olarak görülmesine karşı uyarır. Bakım verenler iyi niyetli olsalar bile yaşadıkları dönemin başarı, bağımsızlık, kontrol ve rahatlık anlayışlarını hastalara taşıyabilirler. Kitabın ölüm ticareti diye adlandırdığı alan yalnızca sağlık çalışanlarını hedef alan bir suçlama değildir. Tıbbi kurumları, danışmanlık dilini, bakım uygulamalarını ve ölüm çevresinde oluşan profesyonel beklentileri kapsayan daha geniş bir kültürel eleştiridir. Jenkinson'a göre temel risk, ölmekte olan kişiyi öncelikle yönetilecek bir vaka, aileyi de duygusal olarak düzenlenecek bir birim haline getirmektir. Ağrı kontrolü, tıbbi destek ve palyatif bakım elbette önemli ihtiyaçlardır. Ancak bunlar, ölümün anlamı, aile içindeki gerilimler, inançlar ve yasın yeri hakkında konuşmanın yerine geçemez. Yazarın yerli topluluklardan ve Budist düşünceden öğrendiklerine yaptığı göndermeler de bu bağlamda anlaşılmalıdır. Amaç, başka gelenekleri hazır bir çözüm paketi gibi almak değil, baskın batılı ölüm anlayışının tek mümkün yol olmadığını fark etmektir. Kitap, bakım verenleri teknik yeterliliğin yanında kültürel tevazuya çağırır. Her ölümün yalnızca klinik değil, ailevi, tarihsel ve toplumsal bağlamı olduğunu hatırlatır. Son olarak ölümle yüzleşmek. Atalar ve gelecek kuşaklarla bağ kurma sorumluluğudur. Devise, insanın yalnızca bugünkü ihtiyaçları ve kişisel hikayesi içinde yaşamadığını savunur. Jenkinson, ölümle ilgili tavrımızın hem bizden önce yaşayanlardan aldığımız mirası hem de bizden sonra yaşayacaklara bırakacağımız kültürü etkilediğini düşünür. Bu yüzden atalar ve gelecek kuşaklar kitapta soyut süslemeler değil, etik düşünmenin iki yönüdür. Atalardan söz etmek, geçmişi idealize etmek anlamına gelmez. Daha çok bugünkü davranışlarımızın kendiliğinden ortaya çıkmadığını, dil, tören, aile alışkanlıkları ve toplumsal borçlar içinde şekillendiğini kabul etmektir. Gelecek kuşaklara karşı sorumluluk ise ölümün görünmezleştirildiği bir toplumun çocuklarına kayıp ve sınırla baş etme bilgisi bırakamayacağı düşüncesine dayanır. Jenkinson'ın köy hayatı vurgusu burada önem kazanır. Köy, romantik bir kırsal yaşam özlemi değil, insanların birbirlerinin doğumu, hastalığı, ölümü ve yasından tümüyle kaçamadığı karşılıklı bağlılık düzenidir. Modern şehir yaşamında bu bağlar zayıflasa da, kitabın sorusu güncelliğini korur. Bir ölüm yaşandığında, çevremiz yalnızca işlerin aksamasını mı görür, yoksa ortak hayatın değiştiğini mi kabul eder? Jenkinson'ın yanıtı, ölüm bilgeliğinin kişisel gelişim tekniği değil, kuşaklar arasında aktarılan bir sorumluluk biçimi olması gerektiğidir. Sonuç olarak, Devise, ölüm korkusunu azaltacak hızlı yöntemler, hukuki planlama listeleri veya yasın aşamalarını sunmasını bekleyen okurlar için kolay bir kitap değildir. Daha çok ölümün tıbbi, psikolojik ve kişisel yönetim meselesine indirgenmesinden rahatsız olanlara hitap eder. Palyatif bakım ve hospis çalışanları, sosyal hizmet uzmanları, din görevlileri, yasla çalışan danışmanlar, bakım veren aile üyeleri ve kendi ölümlülüğü üzerine daha derin düşünmek isteyenler için verimli bir tartışma zemini açar. Kitabın pratik katkısı, doğrudan uygulanacak formüllerden çok, sorulacak soruların niteliğindedir. Yakınını kaybeden birine nasıl eşlik edilir?
Bakım hizmeti hangi kültürel varsayımları taşır? Ölümden kaçınan bir dil, yaşayanların ilişkilerini nasıl etkiler?
Bu sorular, okurun ölüm ve yas karşısındaki otomatik tepkilerini incelemesine yardım eder.
Eserin benzer kitaplardan ayrılan yönü, huzurlu ve iyi ölüm fikrini bireysel dinginlik, kabul ya da kişisel tercih çerçevesine hapsetmemesidir.
Jenkinson, ölümü toplumsal hafıza, etik borç ve kültürel süreklilikle birlikte ele alır.
Üslubu yoğun, şiirsel ve yer yer tartışmacıdır. Bu da kitabı herkes için erişilebilir kılmayabilir. Buna rağmen, ölüm üzerine daha yumuşak ve teselli odaklı metinlerin çoğundan farklı olarak, okuru acıyı hemen çözmeye değil, onun bireysel ve ortak sonuçlarıyla düşünmeye zorlaması kitabın belirgin gücüdür. Destek olmak isterseniz Stephen Jenkins'ın kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.